Kitabın adı Mezopotamya'da Cinayet. Yazarı Agatha Christie. 5. ayrım. Soğuk ve alaycı bir tonda, "Tabii bunlar gerçekten sanrıysa," dedim. "Başka ne olabilir ki?" Yanıt vermedim. Çünkü ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Tuhaf bir durumdu bu. Silah sesleri duyan, sinirleri bozuk bir kadının bağırması doğaldı. Ama sarı yüz ve havada dolaşan el gibi tuhaf öyküler farklıydı. Bütün bunlardan iki sonuç çıkarılabilirdi. Ya Bayan Lidner aynen küçük çocukların tüm dikkatleri üzerlerine çekmek için yaptıkları gibi bir takım düzmece öyküler anlatıyordu ya da kadına kasten çirkin bir oyun oynanmaktaydı. Bu ancak Bay Coleman gibi kuş beyinli genç bir adamın komik bulacağı bir durumdu. Onu göz hapsine almaya karar verdim. Sinirleri bozuk bir hastaya böyle şakalar yapmak onun çıldırmasına yol açabilirdi. Bayan Mercado beni yine yan bakışlarıyla süzüyordu. "Louis çok saf ve romantik görünüyor değil mi hemşire? Üstelik başına gelmedik kalmamışken." "Başına çok şey mi gelmiş?" diye sordum. "İlk kocası Louis daha 20 yaşındayken savaşta ölmüş. Bence bu çok üzünlü ve romantik bir olay, sizce de öyle değil mi?" Alaycı bir havada, "Bu kaza kuğu demek gibi bir şey," dedim. "Oh hemşire, ne sıra dışı bir benzetme bu." Aslında söylediğim gerçeğin ta kendisiydi. Birçok kadının, "Ah keşke Arthur ya da Donald ya da adı her neyse şimdi yaşasaydı," dediğini duyarsınız. Bense böyle zamanlarda ister istemez herhalde hayalleri süsleyen o delikanlı yaşasaydı şimdi orta yaşlı, şişman, aksi, hiç romantik olmayan bir koca olurdu diye düşünmekten kendimi alıkoyamam. Hava kararıyordu. Bayan Mercado'ya aşağı inmeyi önerdim. Bayan Mercado da bunu onayladı. Sonra da bana, "Laboratuvarı görmek ister misiniz?" diye sordu. Kocam herhalde hala orada çalışıyor olmalı. Bundan mutluluk duyacağımı söyledim. Birlikte laboratuvara gittik. Lamba yanıyordu ama içerisi boştu. Bayan Mercado bazı araçları, temizlenmekte olan bakır eşyaları ve üzeri bal mumuyla kaplı kemik parçalarını gösterdi. Sonra da, "Joseph acaba nerede?" diye mırıldandı. Gidip çizim atölyesine baktık. Carrie hala çalışıyordu. Biz içeri girdiğimizde başını kaldırdıysa da ikimize de pek bakmadı. Yüzündeki olağan dışı gergin ifade gözümden kaçmadı. Bu adam dayanma gücünün sınırına gelmiş, uzun zaman böyle kalamaz, yakında patlar diye düşündüm. Sonra başka birinin de onun bu durumunu fark etmiş olduğunu anımsadım. Oradan çıkarken başımı çevirip Carrie'ye son bir kez daha baktım. Dudaklarını kasarak önündeki kağıtların üzerine eğilmişti. Kemikleri derisini delip çıkacakmış gibi duruyor, bu haliyle başı tam bir ceset başını andırıyordu. İlginç ama o anda Carrie'yi savaşa katılmaya hazırlanan ve çarpışmada öleceğini bilen bir eski zaman şövalyesine benzettim. Ve yine adamın iradesi dışında etrafa yaydığı o gizli çekiciliği hissettim. Bay Mercado'yu oturma odasında bulduk. Bayan Lidner'a yeni bir sürece ilişkin görüşleri anlatmaktaydı. Bayan Lidner dik arkalı tahta bir sandalyeye oturmuş, ipek bir kumaşa renkli ipeklerle çiçekler işliyordu. Onun o tuhaf, kırılgan, sanki başka bir dünyadan gelmişçesine duyarsız hali yine dikkatimi çekti. Louise Lidner, kanlı canlı bir kadından çok bir periye benziyordu. Bayan Mercado yüksek ve tiz bir sesle, "Oh Joseph, demek buradasın!" diye bağırdı. "Seni laboratuvarda bulacağımı umuyordum." Adam ayağa fırladı. Karısının içeriye girmesiyle şaşalamıştı. Sanki bir anda içinde yaşadığı o büyülü hava kaybolmuştu. "Artık gitmem gerek," diye kekeledi. "Tam şeyi ortasında bıraktım." Sözlerini tamamlayamadan kapıya doğru ilerledi. Louise Lidner o tatlı yumuşak sesiyle ağır ağır, "Anlattıkların çok ilgi çekiciydi," diye mırıldandı. "Bunu başka bir zaman tamamlamalısın." Sonra başını kaldırıp bize baktı. Tatlı tatlı ama dalgın bir tavırla gülümsedi ve yeniden önündeki el işleriyle ilgilenmeye başladı. Kısa bir sessizliğin ardından, "Şurada kitaplar var hemşire Lederon," dedi. "Kütüphanemiz gerçekten zengin. Birini seçip oturun." Ben kitaplığa doğru gittim. Bayan Mercado bir iki dakika hareketsiz durdu. Sonra birden dönüp dışarı çıktı. Yanımdan geçerken yüzündeki ifadeyi gördüm ve bu hiç hoşuma gitmedi. Öfkeden çılgına dönmüştü. Birden Bayan Kölsey'in Louise Lidner hakkında söylediklerini, üstü kapalı imalarını anımsadım. Bunların doğru olduğuna inanmayı istemiyordum. Çünkü Bayan Lidner'dan hoşlanmıştım. Ama yine de Bayan Kölsey'in sözlerinde biraz gerçeklik payı olup olmadığını düşünmüyor değildim. Bu Louise Lidner'ın suçu değildi. Ama o cana yakın, çirkin Miss Johnson da, patlamaya hazır volkan gibi Bayan Mercado da, gerek güzellikte, gerekse çekicilikte Bayan Lindner'ın eline su bile dökemezlerdi. Üstelik dünyanın neresinde olursa olsun erkek hep aynı erkektir. Mesleğim gereği buna çok tanık oldum. Mercado hoş bir adam değildi, zavallının tekiydi. Onun hayran olup olmaması Bayan Lindner'ın umrunda bile değildi. Bundan emindim. Ama bu karısı için önemliydi. Yanılmıyorsam Bayan Mercado buna çok içerliyordu ve elinden gelse Louis Lindner'a kötülük etmekten çekinmezdi. Orada oturmuş çiçek işleyen Bayan Lindner'a baktım. Öylesine her şeyden uzak, dalgın, yalnız ve soğuk bir hali vardı ki. Her nedense bir an içimden onu uyarmak geldi. Belki de kıskanç ve kinli birinin ne kadar mantıksız, şiddet dolu ve gözü kara olabileceğini bilmiyordu. Ve de tabii fitilin ne kadar kolay ateşlenebildiğini. Sonra kendi kendime Emily Dırın dedim. Sen aptalın tekisin. Bayan Lindner çocuk değil. 40'ına yakın bir yaşta. Herhalde yaşamın nedenli acımasız olduğunu biliyordur. Yine de içimden bir ses onun bilemeyeceğini söylüyordu. Kendi kendime Louis Lindner'ın nasıl bir yaşamı olduğunu düşünmeye başladım. Doktor Lindner'la 2 yıl önce evlendiğini biliyordum. Bayan Mercado'nun söylediğine göre ilk kocası 15 yıl kadar önce ölmüştü. Elimde bir kitapla dönüp Louis Lindner'ın yakınına oturdum. Daha sonra oradan ayrıldım ve yemek için ellerimi yıkamaya gittim. Yemekler gerçekten nefisti. Kullanılan köri sosu olağanüstüydü. Hepsi de erkenden yatmak için odalarına çekildiler. Buna sevindim çünkü çok yorgundum. Doktor Lindner bir ihtiyacım olup olmadığını anlamak için benimle odama kadar geldi. Ayrılırken de dostça bir tavırla elimi sıkarak heyecanla ''Karım sizden hoşlanmış hemşire'' dedi. ''Size hemen ısınmış. Bu beni o kadar sevindirdi ki artık her şeyin düzeleceğinden eminim.'' Heyecanı ve coşkusu öylesine çocuksuydu ki. Ben de Bayan Lindner'ın benden hoşlandığını seziyordum ve bu hoşuma gidiyordu. Ama sonuçtan Doktor Lindner kadar emin değildim. Bana bu işin içinde onun da bilmediği bir şeyler varmış gibi geliyordu. Bir şeyler. Anlamadığım bir şeyler olduğunu seziyor ama bunun ne olduğunu da bilemiyordum. Bu gerginlik açıkça seziliyordu. Yatağım çok rahattı ama buna rağmen iyi uyuyamadım. Bir sürü rüya gördüm. Çocukken öğrenmek zorunda kaldığım John Keats'ın La Bella de Mesans Merci, Dipnot, Acımasız, Zalim, Güzel Kadın adlı şiiri beynimin içinde adeta dans ediyordu. Nedense tam olarak anımsayamıyor ve bu yüzden de endişeleniyordum. Zaten bu şiirden hep nefret etmiştim. Belki de nedeni bana bunu zorla ezberletmeleriydi. Ama nasıl olduysa o gece karanlıkta uyandığım zaman şiirin güzelliğini ömrümde belki de ilk kez kavrayabildim. Seni ne üzebilir ey zırhlı şövalye? Yalnız dolaşıyorsun. Sonra ne geliyordu? Benzinde bir solgunluk. Ve ilk kez şövalyenin yüzü canlandı gözlerimde. Bay Kerin'in yüzüydü bu. Genç kızlığımda savaş sırasında rastladığım zavallı delikanlılarınkini andıran, bronz tenli, düzgün hatları olan, gergin, soluk bir yüz. Kerin'e acıdım. Sonra yeniden uykuya daldım. Rüyamda Louis Lindner'ı gördüm. La Belle Dame Sans Merci oydu. Bir atın sırtında yana doğru eğilmişti. Elinde çiçekli nakışı vardı. Sonra at tökezledi. Yere üzerleri bal mumuyla kaplı kemikler saçıldı. Titreyerek uyandım. Tüylerim diken diken olmuştu. Anladım ki akşamları körili yemek bana hiç yaramıyordu. 7. Bölüm. Penceredeki adam. Öykümde yerel renklere yer vermeyeceğimi daha en başında açıklamam doğru olacak. Ben arkeoloji hakkında bir şey bilmiyorum ve bilmek istediğimi de sanmıyorum. Uzun zaman önce yer altına gömülmüş olan insanlar ve şehirlerle uğraşmak bana anlamsız geliyor. Bay Carey bir ara bende arkeolog ruhu olmadığını söyledi. Sanırım bunda haklıydı. Oraya geldiğimin ilk sabahı Bay Carey bana planını çizdiğini söyleyip, sanırım böyle dedi, sarayı görmeyi isteyip istemediğimi sordu. İnsan yüzyıllar önceki bir kentin ya da bir yerin planını sonradan nasıl çizer? Bunu hiç anlayamıyorum. Bunun çok hoşuma gideceğini söyledim ve doğrusunu isterseniz bu beni biraz heyecanlandırdı da. Kazıda üzerinde çalışılan saray yaklaşık 3000 yıllıktı. Kendi kendime o günlerde sarayların nasıl yerler olduğunu sordum. Acaba Tutankamun'un mezarından çıkan eşyalar resimlerinde gördüklerime benziyor muydu? Ama inanır mısınız, aslında ortada görülecek çamur dışında pek bir şey yoktu. Yalnızca 50-60 santim yüksekliğinde yıkık çamurdan duvarlar. Hepsi o kadar işte. Bay Carey beni dolaştırarak açıklamaya çalıştı. Büyük avlu, odalar, ikinci kata çıkan merdivenler, yine tamamı avluya bakan odalar. Bense bütün bu süre boyunca kendi kendime bütün bunları nereden biliyor diye sordum, durdum. Tabii bunu ona doğrudan söyleyemeyecek kadar nazik davrandım. Açıkçası tüm bunlar benim için gerçek anlamda hayal kırıklığıydı. Kazı benim için bir çamur yığınından farksızdı. Ne mermer, ne altın, ne de elle tutulur bir şey vardı. İhtiyar teyzemin Cricklewood'daki yıkık dökük evi bile daha ilginç bir harabeydi. Üstelik de bu yerde oturan Asurlular ya da Asuriler kendilerini kral olarak adlandırmışlardı. Bay Carey onların eski saraylarını gezdirdikten sonra beni Peder Levin'e teslim etti. O da tepenin diğer bölümlerini gösterdi. Bir rahip ve keşiş ve de aynı zamanda bir yabancı olan Davin, boğuk, derinden gelen sesiyle beni her nedense korkutuyordu. Yine de bana karşı oldukça nazik ve sevecen olduğunu belirtmeliyim. Her ne kadar biraz anlaşılmaz olsa da. Zaman zaman onun da benim gibi, buraya gerçek değilmiş gibi inanmayan bakışlarla baktığı izlenimine kapılıyordum. Onun bu tutumunun nedenini daha sonraları Bayan Lidner açıkladı. Peder Levin, Bayan Lidner'ın ifadesiyle yalnızca yazıtlarla ilgileniyordu. Bu insanlar her şeyi kil levhaların üzerine tuhaf bir yazıyla, kendilerine özgü anlamlı işaretlerle yazmışlardı. Hatta içlerinde okul tabletleri bile vardı. Bunların bir taraflarında öğrencilerin ev ödevleri, bir taraflarında öğretmenlerin verdiği dersler vardı. İlgimi çektiklerini söylemeliyim. Nasıl diyeyim? İnsanı, yaşamı sezdim bunlarda. Peder Levin beni kazı yerinin kalan kısımlarını da dolaştırdı. Bana sarayları, tapınakları, beskenleri ve ilk Akkad mezarlığı olarak tanımladığı bir yeri gösterdi. Tuhaf bir anlatım biçimi vardı. Zaman zaman kısa bilgiler veriyor, sonra ana konuya dönüyordu. Bir ara buraya gelmiş olmanız tuhaf hemşire dedi. Yoksa Bayan Lidner gerçekten mi hasta? Kesin bir şey söylemeye dikkat ederek tam anlamıyla hasta sayılmaz dedim. Rahip mırıldandı. Değişik bir insan o, tehlikeli bir kadın. Şaşkınlıkla baktım. Ne demek istiyorsunuz? Tehlikeli mi? Nasıl yani? Adam düşünceli düşünceli başını salladı. Bence o acımasız bir kadın. Evet evet, bence kesinlikle zalim bir kadın. Affedersiniz ama, dedim, saçmalıyorsunuz. Başını salladı. Siz kadınları benim kadar tanımıyorsunuz. Bir rahibin böyle bir şey söylemesi ilginçti. Tabii günah çıkarma sırasında çok çeşitli itiraflar duymuş olabilirdi. Yine de aklım karışmıştı. Sanırım Peder Levin yalnızca bir keşişti. Günah çıkaran ise kilisedeki papazlardı. Ben Levin'e yerdeki tozları havalandıran uzun elbisesi ve büyük tesbihiyle hep keşiş gözüyle bakmıştım. Levin düşünceli düşünceli ekledi. Evet, o çok acımasız olabilir, bundan eminim. Ama bir kaya, bir mermer kadar katı olmasına rağmen yine de korkuyor. Acaba neden korkuyor? Hepimizin istediği de bu zaten, bunu öğrenmek diye düşündüm. Belki kocası işin iç yüzünü biliyordu ama diğerlerinin hiçbir şeyden haberi olmadığından emindim. Rahip Levin birden parlak siyah gözlerini yüzüme dikti. Burası tuhaf bir yer değil mi? Sizce de öyle değil mi, yoksa buradaki atmosfer size doğal mı geliyor? Biraz düşündükten sonra yanıt verdim. Tam olarak doğal değil. Genel anlamda evin düzeni rahat ve konforlu. Ama yine de insanı huzursuz eden bir şey var. Evet, çok tedirginim. Bana bir şeyler planlıyormuş gibi geliyor. Doktor Lidner bile normal değil. Onu endişelendiren bir şey var. Karısının sağlığı olamaz mı? Evet, belki. Ama sanırım işin içinde başka bir şeyler de var. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Nasıl diyeyim, bir gerginlik. Haklıydı. Gerçekten de dediği gibi ortam çok gergindi. Daha fazla konuşmadık. Çünkü Doktor Lidner yanımıza geldi. Doktor bana henüz bulunan bir çocuk mezarını gösterdi. Çok dokunaklı bir sahneydi bu. İncecik, küçücük kemikler, 2-3 vazo ve Doktor Lidner'ın bir kolyenin parçaları olduğunu söylediği küçücük boncuklar. Kazma sallayan işçilerin görünüşü beni çok eğlendirdi. yaşamınız boyu hiç böyle korkuluklar görmemişsinizdir. Hepsi paçavrayı andıran bezden, iç eteği andıran uzun etekler giymiş, sanki dişleri ağrıyormuş gibi başlarını sarmışlardı. Toprak sepetleri götürmek için gidip gelirken bitip tükenmeyen bir şarkı, ki eğer buna şarkı denirse, durmadan, hiç durmadan yinelenen monoton bir ilahi söylüyorlardı. Hepsinin gözleri korkunçtu ve çapak kaplıydı. Bir iki tanesi yarı köre benziyordu. Onların bu zavallı, çaresiz haline acıdığım bir anda Doktor Lindner, "İşte güzel insan örnekleri," dedi. "Siz ne dersiniz? Aynı görüntü karşısında iki insanın birbirinden tamamen farklı şeyler görmesi ne kadar ilginçti." "Bunu tam olarak ifade edebileceğimi sanmıyorum ama sanırım siz ne demek istediğimi anlamışsınızdır." Biraz dolaştıktan sonra Doktor Lindner eve gidip öğlen öncesi çay içeceğini söyledi. Böylece onunla birlikte eve doğru yürüdük. Yolda Doktor Lindner bana bazı şeyler anlattı. O anlatırken her şey tamamen farklı göründü gözlerime. Yüzyıllar öncesinin kenti sokaklarıyla, evleriyle gözlerimin önünde canlandı. Sonra bana ekmek fırınlarını gösterdi ve Arapların o tarihlerde günümüz fırınlarının benzeri fırınlar kullandıklarını açıkladı. Eve döndüğümüzde Bayan Lindner'ın da kalkmış olduğunu gördük. Çok daha iyi görünüyordu. O yorgun, bitkin, kırılgan hali yoktu. Çay hemen geldi. Doktor Lindner karısına o sabah kazıda neler bulduklarını anlattı. Sonra yeniden işinin başına döndü. Bayan Lindner ise bana o güne kadar kazıda çıkarılan şeyleri görmek isteyip istemediğimi sordu. Olumlu yanıt alınca antika odası denilen yere gittik. Etrafta bir sürü şey vardı. Bunlardan çoğu kırık vazo ya da çömlek parçalarıydı. Ya da bana öyle geldi. Bazıları onarılmış, parçaları özenle birbirine yapıştırılmıştı. Bana kalsa tamamını çöpe atarım diye düşündüm. Yazık dedim. Hepsinin de böyle kırılmış olmaları çok yazık. Bunları saklamaya değer mi? Bayan Lindner hafifçe gülümsedi. Eric sizi duymasın. Onu en çok bu toprak kaplar ve vazolar ilgilendiriyor. Bunların içinde çok eski parçalar var. Hatta bir kısmı 7000 yıllıkmış. Sonra bunlardan bazılarının kazı yapılan tepenin dibine yakın kısmından, çok derin kazılarda ortaya çıkarıldığını anlattı. Bazıları binlerce yıl önce kırılmış, sonra yeniden ziftle yapıştırılmıştı. Bu da o tarihteki insanların da bugünküler gibi mal canlısı olduklarını gösteriyordu. "Şimdi de," diye ekledi, "çok daha hoşunuza gidecek bir şey göstereceğim." Ve raftan aldığı bir kutuyu açtı. Kutunun içinde kabzasında koyu mavi taşlar olan altın bir hançer vardı. Hayranlıkla haykırdım. Bayan Lindner güldü. "Evet, herkes altından hoşlanır, kocam dışında." "Bay Lindner neden hoşlanmıyor?" "Böyle parçalar ona çok pahalıya mal oluyor. Bu tür altın eşya bulan işçiye ödül olarak ağırlığınca altın verilmesi gerekiyor." "İlginç, peki ama neden?" "Gelenek bu. Böylece onların bulunanları çalmaları önlenmiş oluyor. Şöyle ki eğer bu parçaları çalacak olurlarsa, bunu yapmalarındaki tek neden parçanın parasal değeri, tarihi değeri onları hiç ilgilendirmiyor. Çalınca da eritiyorlar. Böylece biz onlara namuslu olmayı kolaylaştırmış oluyoruz." Başka bir tepsiye uzanarak bana üzerinde koç başları olan çok güzel bir altın kupa gösterdi. Yine hayranlıkla haykırdım. "Evet, çok güzel değil mi? Bu bir prens mezarından çıkarıldı. Başka kral mezarları da bulduk ama çok yağmalanmıştı. Bu kupa bulduğumuz en güzel parçalardan biri. Akkad döneminden kalma. Benzersiz bir antika." Bayan Lindner birden kaşlarını çatarak kupayı gözlerine doğru kaldırdı. Tırnağıyla üzerini kazıdı. "Çok tuhaf," diye mırıldandı. "Üzerinde bal mumu var. Herhalde biri elinde bal mumuyla buraya girdi." Mum parçasını çıkararak kupayı yerine kaldırdı. Daha sonra da bana yine topraktan yapılmış bazı tuhaf küçük heykelcikler gösterdi. Bunlardan çoğu kaba saba, müstehcen parçalardı. Şu eski insanların ne bozuk ahlak anlayışları varmış. 5. ayrımın sonu. Sayfa 62. Devamı 6. ayrımda.